Hayatın sesleri. Merhaba Başkent'ten. İşte birlikteliğimiz başladı. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özden var. Ve mikrofonda ben Nilgün Dur. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Sizler de dahil olun istiyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri olarak Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da bizleri bulabilir ve ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. İki yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsen de sevgim mahkum elinde. Bize güçlükler ayırsa da sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsen de sevgim mahkum elinde. Bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsen de sevgi mahkum elinde.
Saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi sizi bir stüdyo konuğumuzla tanıştırmak istiyoruz. Konusu gerçekten çok ilginç. WoScreen kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Sayın Deniz Dündar bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, öncelikle dinleyicilerimizle müsaade ederseniz bir paylaşayım. Çünkü gerçekten çok önemli, çok güzel bir uygulamanın sahibisiniz. İstanbul'da bir Türk şirketi Voscreen ve işe aldığı elemanları sevgili dinleyicilerimiz mesai saatlerinde kitap okuma zorunluluğu getirmiş. Günde 30 dakika kendi seçtikleri kitapları okuyan her çalışan haftada en az 4 alıntı yapmak mecburiyetindeymiş. İşte bu alıntılar da yılın sonunda bir kitaba dönüştürülmüş. Kitabın geliri de çok enteresan ama isterseniz biz bunları Sayın Deniz Dündar'dan dinleyelim. Öncelikle hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Çok güzel özetlediniz aslında.
Daha devamı var ama ben hepsini sizden duyalım istedim kalanını. Şimdi Voscreen nasıl bir şirkettir? Öncelikle bundan söz edelim. Sizi birazcık tanıyalım. Siz ne zaman nasıl kurdunuz Voscreen'i?
Hay hay. Eğitimciyim. Alanım İngilizce. Doğal olarak kariyerim başladıktan sonra iyi bir İngilizce öğretmeni olmaya çalıştım. Ve bu süreç bizi Voscreen'e getirdi. Çünkü Voscreen İngilizce geliştirme uygulaması, hı hı, ve İngilizce öğrenme uygulaması. 2012 yılında aslında başladık proje olarak. Ve insanların sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerindeki insanların İngilizcelerini geliştirebileceği bir uygulama yapmaya çalıştık. Ve hikayemiz böyle başladı. 2014 yılında ise şirketleştik ve hızlı bir şekilde dünyadan kullanıcılarımız olmaya başladı. Şu an itibariyle 1.7 milyon küresel kullanıcısı olan bir Türk şirketiyiz. Bir Türk eğitim şirketiyiz.
Ne güzel, ne mutlu. Kaç dilde yayın yapıyorsunuz bu arada?
Şu anda? Hedef dil olarak İngilizce 21 ana dilde.
Süper. Süper, gerçekten çok güzel, sizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. Ama bu arada Voscreen'de çok farklı bir uygulamada gerçekleştiriyorsunuz. Biz de sosyal medya aracılığıyla gördük bu uygulamanızı. Bundan da söz etmek istiyoruz, bu kitap okuma zorunluluğunda. Bu nasıl bir uygulama, nasıl gelişti, bundan da söz edelim lütfen.
Tabii, 26 ay önce başladı aslında bu uygulama. Temel hedef sürekli gelişim ve öğrenme hali içerisinde yaşamayı çalışma ortamının doğal bir parçası yapmak. Dolayısıyla çalışanlarımıza dedik ki evet 8 saat mesai yapmak zorundasınız ama bu 8 saat mesainin 30 dakikasını kitap okumaya ayırmak zorundasınız. İstediğiniz kitabı okuyabilirsiniz çantanızdan çıkarıp istediğiniz saatte. Ve sizin de söylediğiniz
gibi. Saat kısıtlaması
da. Tabii, çünkü bazıları evet. Sabah ilk kitap okur, hı-hı, öyle başlar. Bazıları son 30 dakikaya bırakır. Bazıları gün içerisinde onu planlar. Ve siz uygulamayı zaten çok güzel anlattınız. O alıntılar da bir veri tabanında bir araya geliyor. Yıl sonunda da bunun ödülü oluyor. Sadece şunu söylemek istiyorum.
Tabii.
Zorunluluk kelimesini hani kullanmak zorundayız ama negatif bir anlamı olabilir. Çünkü bu bir ödül. Bütün çalışanlarımız bunun ödül olduğunu biliyor. Ve çok memnunlar. Temennimiz tabii ki başka işletmelerinde bundan ilham alması.
Kesinlikle. Peki şimdi tabii alıntılarını havuzda biriktiriyorlar. O havuzdaki alıntılar çok fazla oluyor tabii ki yıl sonuna kadar. Onlar nasıl seçiliyor peki? Kitap şu anda zaten önümüzde, dinleyicilerimizle de paylaştık sosyal medyada. İnsan insandan beslenir kitabın adı da. Evet.
Tamamen lise yıllarında ya da ortaokul yıllarında bir yıllık komitesi seçilir ya. Kendi aralarında çalışma arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız 4 kişilik, 5 kişilik bir ekip kuruyorlar. Ve tamamen o çok sayıda olan alıntıdan, hı hı, seçip kitabı basılmaya hazır hale getiriyorlar.
Hazır hale getiriyorlar. Dünyada var mı böyle uygulamalar? Türkiye'de bir ilk ama onu biliyoruz.
Bildiğimiz kadarıyla yok. Çünkü biz çalışanlarımıza bir centilmenlik sözleşmesi de imzalatıyoruz. Dolayısıyla yarım saat kitap okumama halinde görev kapsamında, iş tanımında olan bir şeyi yapmamış oluyorlar. Dolayısıyla bu onların o şirkette çalışmasının da önünde engel oluyor.
Evet ama mutlaka zevkle okuyorlardır değil mi? Seçtikleri kitaplar ne tür kitaplar? Birbirlerinden de etkileniyorlardır mutlaka.
Tabii ki. aslında Türkiye'deki bütün kitapçılarda satılan kitapların bir özeti oluyor. Çünkü bu kitapları okuyorlar. Dolayısıyla dünya görüşü, ideolojisi her yönüyle çok renkli bir kitap ortaya çıkıyor. Tam Türkiye renkleri ortaya çıkıyor.
Evet, ne güzel. Keşke tüm şirketlere de örnek olabilse bu anlamda.
Aslında şöyle, bize ulaşan şirketler var. Çünkü 26 aydır uyguladığımız bir iş olduğu için biz geçen yıl İnsan İnsandan Beslenir 2015'i de çıkarttık. Ama kendi ekibimiz için, hediye etmek için çıkardık. Çok fazla talep gelince biz bunu bu yıl kitlelere ulaştırmaya karar verdik. Aslında böyle bir istek var. Biz deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Mutlaka yakın zamanda başka şirketlerin de İnsan İnsandan Beslenir eserlerini göreceğiz. Duyacağız.
Evet, ne güzel. Evet, öyle olsun. Bir de bu arada bu uygulama bir ödül de getirdi galiba size.
Evet, geçen Aralık ayında harikasınız valla. Wharton UPenn, Wharton Business School UPenn, Amerika'nın en önemli üniversitelerinden biridir. Ivy League üniversitelerinden. Geçen yıl Voskrin'i uzun bir değerlendirme sürecinden sonra yılın en iyi, dünyada yılın en iyi 3. eğitim uygulaması seçti. Bu bizim için çok sevindirici. Aynı yarışmada birinci olan eğitim uygulaması da çok güzel bir uygulama. Duolingo, bir dünya devi. Bu ödülü daha da anlamlı bir hale getirdi.
Evet, evet. Tabii bununla kalmayacak. Sizin projeleriniz bununla sınırlı değil herhalde. Bu projeler katlanarak devam edecektir mutlaka.
Müthiş bir enerji çünkü insanların geri bildirimleri. Siz de kendi mesleğinizde mutlaka bunu yaşıyorsunuzdur.
Evet.
Size müthiş bir enerji veriyor. Ben hani unuturum diye şimdi söyleyeyim. Ben burada tek kişi konuşuyorum ama aslında toplamda bir süreç içerisinde 47-48 kişi var. Bütün bu güzel şeyleri paylaşmamıza katkı sağlayan. Onlar da umarım hepsi dinliyordur şu an bizleri. O enerji müthiş bir şey ve üretmeye devam ediyoruz. Ve Türkiye toplumuyla da, Türkiye insanlarıyla da bu güzel hikayelerimizi paylaştıkça daha güzel şeyler yapacağımıza dair
ne güzel.
Çok mutlu oluyoruz.
Evet, şimdi İnsan İnsandan Beslenir adlı kitabın geliri de İşitme Engelliler Derneği'ne gidiyor galiba. Bunu nasıl düşündünüz? Bundan sonraki gelirler yine işitme engellilere mi gidecek yoksa farklı derneklere mi?
Tabii ki böyle bir şey yaptığımızda bizim faaliyet alanımız dışında bir şey. Beraber arkadaşlarla değerlendirirken öyle bir şey olsun ki çalışan arkadaşlarımız bir kademe daha mutlu olsun. Çünkü kendi emekleri topluma fayda sağlayacak. Dolayısıyla aslında bu gelirlerin aktarılmasını sağlayan bu kitabı okuyan arkadaşlar. Oradan müthiş bir manevi haz alıyorlar. Gelecek yıllarda da şu an isim vermeyeyim. Her yılın kitabını bir derneğe aktarmak üzere. Bağışlama kelimesini çok sevmiyorum. Gelirlerini aktarmak üzere. Çünkü biz aracıyız burada.
Evet.
İnsanlar kitap satın alıyor. Bizim aracılığımızla aslında derneğe bağış yapmış oluyor. Kitabı satın almalarının sebebi de ne olur ne oldu önemli değil. Gerçekten okunmaya değer bir kitap ya da derneğe bağış. Biz bir aracılık yapmış oluyoruz ve aktarıyoruz. Gelecek yıl 2017 başka bir derneğe, 2018 başka bir derneğe aktarılacak. Öyle devam edeceğiz.
Evet, ne güzel. Tabii geri bildirimler de alıyorsunuz. Şu anda o geri bildirimlerden oluşmuş küçük bir kitapçık var benim elimde. Orada örneğin biri demiş ki yalnız karınlarını doyurmak için çalışmıyorlar. Beyinleri de doyuyor ve doluyor demiş. Gerçekten çok güzel bir tespit. Daha pek çok geri bildirim var herhalde bu ve buna benzer.
Kesinlikle ve bunları aldıkça az önce sorduğunuz sorunun cevabını bir kere daha aynı şekilde cevap vereyim. Bu yansımalar geri dönünce günde 10 saat değil de 12 saat çalışabilecek enerjiyi bulabiliyorsunuz. Çünkü okumak demek öğrenmek, keşfetmek, düşünmek, üretmek, paylaşmak demek. Ve insan insandan beslenir bu yönüyle kitaplara açılan bir kapı da oluyor. Ve daha yeni bir kitap bu. 2 ya da 3 hafta oldu. O kadar çok mail, o kadar çok geri bildirim alıyoruz ki ve hani tüm kitapçılardan ulaşabiliyorlar. E-ticaret sitelerinden ulaşabiliyorlar. Ve biz 2-3 haftalık bir dönemde böyle güzel geri dönüşler aldık ve şu değerlendirmeyi yapıyoruz. Türkiye sadece Voskrin'le ya da eğitimle ilgili bir şey yapmış olmayacak. Sanırım Türkiye dünyaya önemli bir hikaye anlatacak. Çünkü bu hepimizin hikayesi olacak.
Evet, gerçekten öyle. Bu arada şirketinizde çalışmak isteyenlerin sayısında da bir artış olmuştur herhalde.
Biliyorum, yorumlarda gördünüz mü? Ben ücretsiz evet. çalışırım böyle bir şirkette. Tabii ki yani başvuranlar oluyor. Yani memnun oluyoruz. Bizler de elimizden geldiğince tanışmaya çalışıyoruz. Ama o cümle için içerisinde şaka da olsa onu duymak güzel.
Evet, elbette, elbette. Çalışanlar da bu anlamda baktığınızda çok da memnunlardır. Sadece orada okumakla kalmıyorlardır herhalde, değil
evet,
mi?
Evet, mesela bu yıl 243 kitap okunmuş. Bu yıl 15 ya da 16 tane arkadaş. Ben doğal olarak bir yanlışlık var dedim. Yani 243 kitap. Yıl içerisinde günde yarım saatle zor okunur diye bir toplantı yaptığımızda şöyle bir şey söylediler. Deniz Bey, bu kitapların bazılarını biz doğal olarak eve de götürüyoruz. Çantamızda taşıyoruz, kafede okuyoruz. Hı-hı. Yarım saatini en az burada okuyoruz. Ama evet. Bu kitaplar bu yüzden bitiyor. Tabii bu memnuniyet verici bir uygulama biçimi.
Evet, evet, gerçekten öyle. Peki siz nasıl bir öğrencilik geçirdiniz? Kitaplara düşkün müydünüz? Nereden ortaya çıktı böyle bir uygulama?
Sorduğunuz bu soruya çok detaylı cevap vermek isterim ama ben çok kısa cevap vermek istiyorum. Kitaplarla tanıştığımda kitaptaki her cümleyi resmetmeye çalışan biriydim. Dolayısıyla sürekli birileriyle konuşuyormuşum gibi hissediyordum. Dolayısıyla her kitap yazarı da, kitabın içerisindeki karakterler de benim için bir arkadaş, dost oldu. Oyun arkadaşı oldu. Hani hangi yaştaysanız okuduğunuz kitaplara göre değişiyor tabii. Dolayısıyla nefes alıp vermek gibi bir şey oldu. Çünkü bir birikimi kullanmak demek. Aslında kitaplarla haşır neşir olmak. Çağlar boyunca insanların anlattığı her şey, tecrübe. Oradan beslendiğiniz zaman ben bir sorunu çözmeye çalıştığımda arkamda binlerce insanın danışmanlığını hissediyorum. Biri diyor ki bak ben belki 100 yıl önce yaşamış biri, 300 yıl önce yaşamış biri. Ben şöyle davranmıştım, ben böyle davranmıştım. O yüzden de o bağ doğal olarak büyük bir keyif oldu. Öğrenmekten keyif almak, nefes alır verir gibi aslında bu işe bakmak. Her şeyi değiştiriyor. Bunun için bir süreç gerekiyor. Kimisi bunu 2 yılda kırıyor. Kimisi bunu 5 yılda kırıyor. Kimisi çok istiyor, başaramıyor ama mutlaka herkesin bir eşiği var. Umarız mümkün olunca çok sayıda insan o kitap kelimesinin anlamını, okumak kelimesinin yaşamımıza katacağı her şeyi hisseder. Ve yaşam evet. kalitesi artar, üretkenliği artar.
Umarız öyle olsun ve tüm işletmeleri sıçrasın diyoruz. Hatta keşke okullarda da olabilse. Hani diyoruz ya, okumayan bir toplumuz, çocuklarımızın böyle bir alışkanlığı yok diye. Belki okullarda da böyle bir uygulama olsa çocuklar biraz daha farklı bakıp, biraz daha farklı düşünüp sevebilirler.
Mutlaka olacaktır. Öneriler de var. Ben iş dünyasından başlamasını şöyle önemsiyorum. Çünkü yetişkin eğitimine de bir katkı. Her işletme çalışanlarına...
O çok önemli ve çok zor aslında.
Aslında
değil mi?
Çok kolay. Neden biliyor musunuz? Evet. O yarım saat kayıp değil. Çünkü o değişen, öğrenen çalışanlar evet. var ya, öyle verimli hale geliyor ki.
Tabii.
Uzun vadede önemli bir yatırım oluyor. İşverenler için de çok büyük bir aslında artı getiriyor. Çünkü hep beraber hani ülkeye katkı yapıyoruz. Çünkü yetişkin eğitimine bir alan açıyoruz. Eğitim Hı-hı. sadece sınıfta, okulda olmak zorunda değil. Ve kimse kimseyi eğitmiyor da burada. Sadece diyor ki 8 saat mesai değil, 7,5 saat yeter bana. Yarım saat ne istiyorsan oku.
Evet, çok güzel. O yarım saati aşanlar da oluyordur herhalde, değil mi?
Sözleşmede şöyle yazıyor. En az yarım saat, en fazla 40. Çünkü insanlara saat kurdurup okutamazsınız.
Evet.
Dolayısıyla en az yarım saat, en fazla 40. 40'ı da geçmemeleri
40'ı
gerekiyor.
40'ı da geçmemeleri gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Deniz Dündar. Çok güzel, çok farklı bir uygulama. Diliyor ve istiyoruz ki her tarafa yayılsın.
Son bir şey söyleyebilir miyim?
Elbette, buyurun.
Ben bu Voskrin yolculuğunda o kadar çok katkı yapan insanlar var ki onları ismen burada saymak mümkün değil. Ama ben en azından Voskrin hikayesini birinci günden itibaren bu vizyon çerçevesinde çalışan genç üniversite öğrencisi arkadaşlarıma biraz kategorize edeceğim.
Hı hı.
Bu vizyona destek veren profesyonellere, ve bir parçası olanlara, yatırımcılarımıza, Vosikri'nin küresel bir marka olması için bu vizyona inanan ve profesyonel yatırım yapan yatırımcılarımıza ve bunların dışında da bu rollerden bazılarıyla birlikte ilişkide olduğumuz ama tecrübeleriyle, yaşam tecrübeleriyle her zaman bizlere zaman ayıran, özelde bana zaman ayıran değerli iş insanlarımıza, eğitimcilerimize, akademisyenlerimize teşekkür ederim.
Biz de size teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Bu anlamda gerçekten Türkiye'nin adını duyuracak, dış dünyaya açacak çalışmalara imza atmaya devam ediyorsunuz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Vosikri'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Sayın Deniz Dündar konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine tekrar.
Esti kim bilir, gezdim dün gece şehri şöyle bir.
Herkes evinde, kendi halinde, her yerde huzur, her yerde neşe.
Bir ben uykusuz,
bir ben huzursuz,
bir ben çaresiz, bir ben sensiz. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor.
Evlerin ışıkları bir bir yanarken bendeki karanlığı yerde bana sor.
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bana sor. Evlerin ışıkları bir bir yanarken bendeki karanlığı gel de bana sor.
Nereden aklımı esti kim bilir, gezdim dün gece şehri şöyle bir.
Eski sokaklar yerli yerinde, dostlar oturmuş kır kahvesinde.
Bir ben uykusuz,
bir ben huzursuz,
bir ben çaresiz,
bir ben sensiz.
Sen ne çektiğimi bir de bana sor. Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor.
Ak düşen saçlarını tel tel sayarken bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor.
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor.
Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Evlerin ışıkları bir bir yanarken bendeki karanlığı gel de bana sor. Bir de bana sor.
Öze yolculuk. Ve sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde doçent doktor sevgili Remzi Ege ile birlikteyiz. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, kendimizi tanımaya devam ediyoruz. Kendiyle tanışmadan söz edeceğiz yine bugün. Şimdi tüm sırların anahtarı dedik aslında kendini tanıma. Daha bu hafta neyle devam edeceğiz, nelerden söz edeceğiz?
Şimdi kendini tanımanın tabii ki pek çok yolu olduğunu düşünerek böyle yani yolları diyoruz ya zaten. Evet. Çoğul kullanıyoruz. Pek çok yolu olduğunu düşünerek bazı şeyleri sorgulamaya çalışıyorum ben. Dinleyicilerimizle de onu paylaşmak istedim. Çünkü insan kendisiyle her halinde tanışır, yeniden tanışır. Her içine düştüğü durumda. Her içinde bulduğu durumda, kendisiyle ilgili veya çevresiyle ilgili, toplumla ilgili, dünya ile ilgili her durumda yeniden bir karşılaşma yaşar ve o karşılaşmaların hepsi kendisiyle yeniden tanışmasını sağlar. Şimdi o yollardan bir tanesi de insanın konuşması ve susması. İnsan konuşan varlık olarak tanımlanıyor. Felsefe insanı hayvandan ayıran en önemli yetinin bu olduğunu söyleyince, hani insan konuşan hayvandır diyerek böyle bir ifadede bulunmuş. Buna çok hani anlamadan itiraz edenler oluyor ama oradaki tabii hayvanın anlamının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü canlılık işareti olan her şeye hayvan diye söylenmiş. Şimdi konuşan olmak aynı zamanda susmayı da gerektirir. Susan
susmak
olmayı da gerektirir.
Bazen de haykırmaktır aslında.
Oo. Nilgün Hanım, öyle derinden girdiniz ki şimdi ben nasıl toparlayacağım bilemedim.
Siz o zaman bildiğiniz yerden devam edin.
Evet, yoluma devam edeyim ben ama yani bu çok ciddi bir girdi oldu benim için. Evet, yani konuşmanın aynı zamanda bir yoludur susmak. Sizin söylediğinizde bu anlamda ciddi bir girdi oldu. Konuşmak insanın temel özelliği, temel becerisi ve insanlar önce dinleyerek konuşmayı öğreniyor. Acaba kimse buna dikkat ediyor mu diye soruyorum. Şimdi yeni doğan çocuğa baktığınız zaman yani diğer hayvanlardan farklı olarak, tabii yine şimdi öyle söyleyeceğim ama kasıtlı söylüyorum, evet, zannedecekler, öyle değil. Yani canlı bir varlık olarak insanın en önemli farklarından bir tanesi de bu. Yani muhtaç bir şekilde dünyaya geliyor olması ve kendi her verili potansiyelini uygun zamanda, uygun şartlar oluştuğunda ve uygun bir şekilde gerçekleştirerek hayatını ortaya koyuyor olması. İşte insan yavrusunun da en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Önce susuyor. Hemen dünyaya gelir gelmez konuşan sadece Hazreti İsa'ydı. O da bir mucize olarak. Çünkü Hazreti Meryem'in çok özel bir durumu vardı ve o özel durumdan dolayı insanlar onu kınayacaklardı. Nitekim kınamışlardı da zaten. Ama o doğurduğu çocuğu onlara göstererek, hani ben susuyorum, o konuşacak sizinle dediği zaman insanlar üzerinde çok önemli bir etki uyandırmıştı. Çünkü bebekken konuşmuştu. Bunun haricinde özel bir durum yok. Yani insanlar belli şartlar olgunlaştığında konuşma becerisiyle hayata katılıyorlar. Ama öncesinde o şartların hem fizyolojik olarak gelişmesi lazım, hem de hani derler ya, böyle küçük çocuklar ses çıkarırken ağzı dil dolu, konuştu konuşacak. Bir de konuşsa Allah bilir neler söyleyecek. Tabii hani ki böyle. Evet. Onlar o sesleri çıkarırken gerçekten de bir şeyler söylüyorlar ama bizim için anlamlı hale gelmesi.
Var. Evet. Değil mi? Tüm gayet tabii. Gayet yaşanırken.
Bir de tabii isyan ediyorlar. Yani şimdi mesela 5 yaşında bir çocuğun bu konuyla ilgili isyanı benim çok hoşuma gitmişti. Şimdi okullarımızda biliyorsunuz önemli bir şey tabii. Bunu ben eleştirecek değilim ama çocuklara yabancı dil öğretiliyor, İngilizce öğretiliyor. Eskiden biz ortaokullarda başlardık. Şimdi artık ana sınıflarında itibaren öğretiliyor. İngilizce öğretimine karşı çıkmış çocuk, demiş ki Türkçeyi öğrettiniz bana, zor öğrendim. Niye baştan İngilizce öğretmediniz? Şimdi bir de onu nasıl öğreneceğim diye. Yani ana dili diyoruz bir de mesela. Evet. Nasıl olacak? İşte o sizin söylediğiniz gözlemle de çok alakalı. Hı hı. Çevresel koşullar eğer buna çok müsaitse, çocuk dinlemeyi ve öğrendiği şeyleri uygun bir şekilde tekrar etmeyi, dışarı çıkarmayı o çevreden daha etkili bir şekilde öğreniyorsa, o zaman yani demek ki işler yolunda gidiyor. Şimdi gelelim. Bu çocuk konuşmayı öğrendi. Ama önce bir dinleme süreci geçti. Bu aslında bize bir ipucu veriyor. Demek ki konuşma ve dinleme, konuşma ve susma birbiriyle iç içe olan işlevler ve birbirini besleyen şeyler. Ve aslında konuşmak için susmak, susmak için konuşmak lazım. Hı hı. Birbirlerinin aynı zamanda hem ön koşulu hem sebepleri olabilirler. Peki bu bizi niye ilgilendiriyor? Yani insanın kendini tanımasıyla ilgili süreçte niye bu kadar önem veriyoruz? Çünkü insan aslında yani konuşarak da kendini ifade edebilen, susarak da kendini ifade edebilen bir varlık. Konuşarak o kadar çok kendini ifade ediyor ki bazen susup daha içinde ne var onları görme şansını elinden kaçırabiliyor.
Evet, ama çoğu zaman pek çok yanlıştan da dönmemize sebep olur aslında
olur.
Susmak.
Olur, yani sustuğunuz zaman başkalarını dinleyerek, kendinizi dinleyerek yeni bir bağlam, yeni bir anlam bağı oluşturma şansını yakalarsınız. Hı-hı. Aslında. Bunun için kendinize de müsaade etmeniz lazım, başkalarına da müsaade etmeniz lazım.
İletişim, boşa dememişler, söz gümüşse sükut altın.
Sükut altındır. Bu iletişimin en önemli parçasıdır. Ama dinlemenin, yani susmanın bir ölçüde planlı, programlı ve öğretilebilir bir şey olduğu çok konuşulmaz nedense. Çünkü çocukluktan itibaren yani zorlanarak yaşadığımız bir şeydir bu, ama su küçüğündür, söz büyüğündür mesela. Hı hı. Çocuklar da sıralarını beklerler. Aslında beklemezler ama zorla bekletilirler. Sonra bir gün onlara konuşmalarını söyleriz biz. Niye konuşmuyorsun evladım deriz, ama çocuklar aslında konuşmayı öğrenememiş olurlar bu şekilde.
Evet, evet.
Yani bu dinleme ve konuşma içerisinde böyle çok girift durumlardan bir tanesi. Bu, o yüzden dinleme becerisini de ciddiye alıp nasıl dinlenir diyerek insanların araştırdığını biliyoruz. Hı-hı. Ve bir bilim dalının içerisinde önemli bir alan haline gelmiş. Peki neden bizim için kıymetli? Çünkü bizim öğretimizde, İslam geleneğinde ya hayır söyle ya sus diye çok önemli bir işaret var.
Hı hı.
Şimdi bu işarete göre hareket ettiğiniz zaman da içerik olarak size bir yardım sunduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda içeriğin içerisinde metot da gizli. Yani insan susmayı bu şekilde öğrenirse aslında neyi, nasıl, nerede, niçin konuşacağını da öğrenir.
Hı hı.
Çünkü hayır söylemek ya da susmak. Hayır burada iyi şey anlamında.
Evet.
Yani ya iyi şeyler söyle ya da sus diyerek bir öğütle karşı karşıya kalıyoruz. Peki insanların hayır diye nitelendirdiği şey kime göre hayır, kime göre iyi?
Hı hı.
Mesela insanların dış görünüşleriyle ilgili konuşulmanın yani çok ayıp olduğu kültürler var. Ama yani biz de bakıyorsunuz Nilgün Hanım, o kadar serbest ki biriyle karşılaşıyorsunuz. Yani ilk sözünüz şu oluyor. Aa işte kilo almışsın. Aa
evet.
Kilo vermişsin. Hayırdır, bir problemin mi var?
Evet.
Yani bununla karşı karşıya kalmak ilk elden çok hoş bir şey olmayabilir.
Hı-hı,
şimdi
hı-hı.
Bu bir hayır söylemi değildir. Ama nedense bunu o kadar rahatlıkla yapabiliyoruz ki birbirimize karşı. Veya bunun altında da yürüyen bir şey var. Diyor ki bazen insanlar birbirlerine, ama yani şimdi ben hani Yani arkadaşım, dostum, yani iyi de bir şey söylemek istedim ona.
Evet. Onun için bu durumda susmayı bileceksin. Konuşmayı bilmiyorsan sus da adam sansınlar diye de bir sözümüz vardır.
Şahane.
Yine bizim.
Zaten bu sözlerle eğer büyütülsek.
Evet.
Yani bunlar çok konuşulur ama bu sözlerin mahiyeti, özü işte. Hı hı. Çok iyi anlaşılmadığı için maalesef biz bunları hayatımıza tam olarak yansıtamıyoruz diye düşünüyorum ben. Şimdi olay burada bu hayır söylemenin kime göre, neye göre olduğuyla başlıyor. Ve dolayısıyla nerede susacağımızın ve nerede konuşacağımızın ölçüsünü belirleyen bu içeriği de öğretebileceğimize kadar uzanıyor benim için. Yani bunu söylemekle bu iş bitmez. Hı hı. İnsanlara bunun ne demek olduğunu anlatmamız lazım. Bana göre en önemli sıkıntılardan bir tanesi, İyi niyet adı altında insanlara kendiniz bununla karşılaştığınızda çok da hoşunuza gitmediğini, tecrübeyle yaşadığınız şeyleri söylememeye
özen
gayret
göstermek,
etmek.
Evet.
Ama ben
buradan
iyi niyetle söyledim.
Gerekir
bu
acaba
o kadar
tanımaya?
Önemli ki, bu o kadar önemli ki insanlar kendilerini bu şekilde ortaya koyuyorlar. Bunun daha da derininde bir alt tabakasında yatan şey aslında, yani siz karşılaştığınızda hoşunuza gitmeyen bir şeyi bir başkasına yansıttığınız zaman, yani bununla kendiniz yüzleşemiyorsunuz, bir başkasına yansıtabiliyorsunuz ama. Şimdi bunlar konuşulur oldu. Biz eskiden bunun sebepleri üzerinde çok fazla duramazdık. Hı hı. Yani bu dini öğütler muhakkak altlarında çok ciddi insani durumları barındırıyor. Yani insan olmanın oluşturduğu, insan olmaya yönelik, insanileşmeye yönelik bir takım süreçleri size ifade ediyor. O yüzden insanların kendilerine bu anlamda bir yol koymaları lazım, yöntem koymaları lazım. Nasıl yapabilirim? Ben öğrencilerime ödev veriyorum mesela. Diyorum ki gün 24 saat bana bunun ayakta olduğunuz, uyanık olduğunuz saatlerini tek tek kendinizi deneyerek, yazarak, not ederek geleceksiniz. Ne kadar sustum, ne kadar konuştum, ne kadarında gerçekten hani bir fayda sağlayan bir şekilde konuştum, ne kadarında ya... Yani bunu da söylemeseydim iyiydi. Çünkü bakın, bunu söylemeseydim iyiydi noktası da işte bundan bir sonraki basamak. Basama. Yani bunun farkına
acaba
varıyorsunuz.
Yeterince olgunlaşmadığımızdan mı kaynaklanıyor bu? Yeterince olgun muyuz?
Öğrenmiyoruz.
Acaba bunu sorguluyor muyuz?
En baştan öğrenmiyoruz. Evet. Onun için çocukluktan başladım. Yani çocuk sizden ne görürse onu yürüttüğüne göre, siz de çocukluktan itibaren çocuğunuzun yanında, onu sizi örnek aldığı zamanlardan itibaren konuşmalarınıza, bu anlamda bir kalite kazandırırsanız çocuklarınız da muhakkak bunları öğrenecek. Nerede konuşulur, nasıl konuşulur, kime karşı nasıl konuşulur. Yani şimdi arkadaşlarınızla oturup konuşuyorsunuz, çocuğunuz bir yerde oynuyor, sizi gözlemliyor, siz onun sizi hiç duymadığını zannediyorsunuz mesela.
Evet.
Peki. Öyle değil. Kopyalıyor ve bir yerde bunu ortaya çıkardığında siz ona diyorsunuz ki ayıp, öyle konuşma. Yani o çocuk, evet, o ayıbı nereden öğrendi, evet, acaba diye
şimdi
sormak lazım.
Hani az önce dediniz ya, öğrencilere ödev veriyorum diye. Hı-hı. Ama çocukluktan da başlamak gerek diye.
En başı orası.
En başı, hı-hı, orası ama sonradan da düzeltilebilecek bir davranış biçimi midir?
Mecburen. Hı-hı. Onun için bunları konuşuyoruz. Evet. Yani bunları biz kendimiz için konuşuyoruz Nilgün Hanım. Ben hep öyle söylüyorum. Radyo programlarında da, bir şeyler yazarken de, o dersleri verirken de, hatta o ödevi verirken de. Yani bunları hep kendim için yapıyorum. Çünkü insan her an kendiyle bu anlamda, ilk başlarken, hı-hı, öyle söyledim ya, yeni bir karşılaşma yaşıyor. Hı-hı. Yani olmuş bitmiş varlıklar değiliz. İyi ki de öyle değiliz. Zaten kim olduğunu ve bittiğini iddia ediyorsa orada büyük bir problem var. Hepimiz oradan kaçalım derim. Ama biz kendimizi oluş halindeki varlıklar olarak tanımladığımıza göre bu dinleme ve konuşma konusundaki karşılaşmalarımızı da bilinç düzeyine çekmemiz lazım.
Gerekiyor.
Gerçekten
kendimizi
ağzımızdan çıkanı
gerekiyor. Kendini, evet, bileceksin ki,
evet,
değil mi? Tekamül edebilesin.
Kesinlikle ağzımızdan çıkanı sadece kulağımız duymasın, gönlümüz duysun, vicdanımız duysun, bütün azalarımız duysun. Çünkü biz ancak o zaman kendi içimizde insanlığımızı tamamlayabiliriz veya gelişimimize devam edebiliriz ve başkalarına da bu yolda örnek olabiliriz diye düşünüyorum.
Evet, bu yolda örnek olmaya devam edeceğiz ama bugün köşemizin sonuna geldik. Haftaya yine birlikte olacağız. Bu hafta için çok teşekkür ediyoruz.
Ben de size çok teşekkür ederim.
Bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Beni kategorize etme, benle oynama. Yaptığı yapıştırır, bana isim koyma. Karikatürleştirme beni, ilahlaştırma. Tabulaştırma sakın, tabulaştırma.
Saatlerimiz 15.47'yi gösteriyor ve biz Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda Almanya'da Türkçe müzik terapisi yapan ve bu anlamda tek terapist olan Sayın Duygu Duran var. Hemen kendisine merhaba diyoruz.
Almanya'dan kucak dolusu selamlar hepinize. Merhabalar.
Teşekkür ediyoruz Sayın Duygu Duran. Evet, ne kadar zamandır Almanya'dasınız ve müzikle, terapiyle ne zaman tanıştınız?
2007'den beri Almanya'da yaşıyorum. 10 sene oldu. Lakin 2015'te üniversite yıllarındayken gidip gelmeler yapıyordum. Ama son 10 senedir aktüel olarak burada yaşıyorum.
Evet, peki müzikle, terapiyle ne zaman tanıştınız?
Müzikle terapiyle 2012 yılında tanıştım. İlk eğitim almaya başladım. 2013 yılın başlarında okul eğitimine başladım. 2016 yılında da mezun oldum.
Evet. Peki ne zamandır tedavi ediyorsunuz insanları müzikle?
Son bir senedir. Yoğun olarak son bir senedir. Okulun son senesi stajyerlikle birlikte başlayıp aktüel olarak da son 8 aydır yoğun bir şekilde tedavi ediyorum.
Evet. Şimdi müzikle terapi aslında Osmanlı'dan beri var olan bir terapi. Şimdi sizin uygulamalarınızdan söz edelim isterseniz. Neler yapıyorsunuz? Kimler yararlanıyor müzikle terapiden Almanya'da?
Şimdi şöyle anlatayım. Benim bir de alanım yaratıcı müzik terapisi. Bunu da eklemek istiyorum. Ben kısa olarak müzik terapisini anlatmak istiyorum size.
Evet.
Müzik terapisi psikoterapinin bir kolu olup kişilerin ruhsal, zihinsel, bedensel sağlık bozukluklarını algılamalarında, korumada ve tedavi etmede sistematik müzik kullanarak uygulama odaklı bir bilim dalıdır. Bunun içerisinde tıp bilgileri, psikoloji, müzikoloji, sosyal bilimler, pedagoji gibi diğer disiplinlerle de etkileşim halindedir. Yaratıcı müzik terapisi ise Zukunft-Werkstatt Akademisi'nin kurucusu Uda Bey şunu söylemektedir. Her insanın kendi içerisinde herhangi bir alanda yaratıcılığı vardır. Biz bunu yaratıcılığımızı müzik terapisiyle de birleştiriyoruz.
Evet.
Ve bu şekilde insanlara uygulamalı olarak tedavi ediyoruz. Yani yaratıcılık derken hem enstrümanları kullanıp müzik terapi alanı, hem de bunun yanında boyayarak, çizerek ya da bir strukturlar yaparak bu şekilde dans ederek.
Evet, enstrümanları kullanarak dediniz. O enstrümanları nasıl kullanıyorsunuz ya da size gelen hastalar nasıl kullanıyorlar?
Enstrümanlarımız genellikle orf enstrümanları oluyor. Ve gelen hastalarımızın müzik bilgisinin olmasına ihtiyacı yok. Sadece bu terapi istemeleri gerekli. Kendileri seçiyorlar. O anda hissettikleri duyguyu ifade eden enstrümanı seçiyorlar. O şekilde çalıyorlar. Beraber çalıyoruz. Ya da kendileri çalıyorlar.
Siz o çalma şeklinden mi tedavi yöntemini belirliyorsunuz?
Ben sorunuzu algılayamadım. Tekrardan olabilir miyim?
Siz çalma şekline göre mi tedaviyi yönlendiriyorsunuz?
Evet.
Evet.
Çünkü oradaki dilimiz bizim müzik oluyor.
Hı hı. Hı.
Önce hissettiği duyguyu müzik yoluyla dile getiriyor terapiste.
Peki ne tür müzikler kullanıyorsunuz aynı zamanda?
Şimdi tedavi iş iki şekilde oluyor. Hastanın aktif olarak uyguladığı ve pasif olarak uyguladığı. Pasif olan bölümde terapist müzikleri seçiyor. Ama bunun içinde bir sınırlama yok.
Hı hı.
Klasik müzik de kullanılabiliyor. Ya da diğer dünya müzikleri de, etnik müzikler de kullanılabiliyor. Ama bir de hastanın aktif olduğu enstrümanını alıp çalarak, karşılıklı çalarak oluşan bir terapi de var.
Hı hı.
Bu metoda bağlı.
Siz orada daha çok Türklere mi terapi veriyorsunuz bu anlamda?
Aslında Almanlar ve Türkler, fakat yalnız Almanya'da Türk psikoloğu bile biraz zor bulunduğundan dolayı Türkiye'deki kendiler kendi ana dilleriyle tedavi görmek istedikleri için tercihi Türk terapistlerini seçiyorlar.
Evet.
O yüzden şu an yoğunlukta daha çok Türkler oluyor.
Evet. Peki Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırdığınızda bu anlamda neler söyleyeceksiniz?
Almanya'da müzik terapisi çok daha oturmuş. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren hastanelerde uygulanıyor. Daha geniş bir alana sahip. Daha bilimsel çalışılıyor. Türkiye'de bu çok yeni. Çok çok yeni. Bununla ilgili akademik olarak bir kurum da yok. Yalnız MÜSTET, Doçent Doktor Burçin Uçaner Çiftalöz'ün kurduğu Müzik Terapi Derneği, Türkiye'de de bir ilk. Kendisi Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans dersi olarak açtı. Bu çok güzel bir, sevindirici bir haber. Bizler de onu destekliyoruz. Fakat çok kat etmesi gereken bir yol var. Bilimsel çalışması gereken bir yolu var Türkiye'nin bu konuda.
Evet. Sayın Duygu Duran, çok teşekkür ediyoruz Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için. Müziğin tabii neşe, rahatlama, ağrıdan kurtulma gibi etkisinin olduğunu biliyoruz. Özellikle çocuklar üzerinde ve yaşlılar üzerinde çok farklı etkiler uyandırabiliyor herhalde, değil mi? Sizin hastalarınız evet. Genellikle hangi kesimden?
Benim hastalarım genellikle çocuklar ve yetişkinler.
Evet. Peki efendim, evet. Çok teşekkür ediyoruz size. Çalışmalarınızda tekrar kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Sağ olun
ben
Hayatın Sesleri'ne
ediyorum.
Konuk olduğunuz için. Sevgili
ben
dinleyicilerimiz, konuğumuz Almanya'dan terapist Sayın Duygu Duran'dı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Siz sevgili dinleyicilerimize de teşekkür etmek istiyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Kumanda masasında sevgili Recep Özden vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın sevgili dinleyicilerimiz, 15 haberlerinden sonra bizler başkentten yine sizlere merhaba demek üzere sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.